Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 6. ayrım. Tanıdıklarının çoğu onu bir kadın avcısından çok ava benzetirdi. Varlığını hissettirir, inisiyatifi kadınlara bırakırdı. Tabii bunu yatak izlerdi. İlişkileri nadiren one night stand'ti. Bu tür ilişkileri de yok değildi ama genellikle başarısız deneyimler sınıfına kaydolmuştu. Mikael en başarılı ilişkilerini tanıdığı ve hoşlandığı kadınlarla yaşardı. Bu nedenle Erika Berger'le 20 yıldır sürdürdüğü ilişki bir tesadüf değildi. Arkadaşlardı, birbirlerini cezbediyorlardı. Kadınlar arasında edindiği ünün nedenini bir türlü anlayamıyordu. En şaşırtıcı olanı da genç kadınların beklenmedik anlardaki atak davranışlarıydı. Kısa etekli, mükemmel vücutlu genç kızlar Mikael'in ilgisini çekmezlerdi. Gençliğinde ilişki kurduğu kadınların çoğu ondan daha yaşlıydılar. Çoğu kez de epeyce yaşlı ve tecrübe sahibiydiler. Zamanla bu yaş farkı azalmaya başlamıştı. Elizabeth Salander bu yaş skalasında bir istisnaydı. Erika'yı acil toplantıya çağırmasının nedeni buydu. Erika'nın bir tanıdığının hatırına gazetecilik öğrencisi bir kızı pratik yapsın diye milenyuma almışlardı. Bunda bir olağanüstülük yoktu. Her yıl böyle birkaç eleman alırlardı. Mikael diğerleri gibi 17'sindeki bu kızı da nazikçe karşılamıştı ama kızın gazetecilikten daha çok televizyonda görünmekle ilgilendiğini anlamakta gecikmemişti. Mikael'e göre özellikle şimdi milenyumda çalışmak da itibarlı bir şeydi. Üstelik kız yakın temas için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Mikael asılmalarını görmezlikten geldikçe kız bu yöndeki çabalarını iki katına çıkartmıştı. Artık sıkmaya başlamıştı. Erika Berger birden bir kahkaha attı. Aman tanrım, iş yerinde cinsel tacize uğruyorsun. Bu iş ciddi Ricky. Onu yaralamak ya da aşağılamak istemiyorum ama kız kısrak gibi azgın. Bu işin sonu nereye varır bilemiyorum. Mikael, kız sana aşık. Kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini bilmeyecek kadar da genç. Özür dilerim ama bunda yanılıyorsun. Hiç de ifade sorunu yaşamıyor. Davranışlarında çarpık bir şeyler var. Oltaya gelmiyorum diye de çok kızıyor. Adımın bir de rak yıldızları gibi sübyancı zamparaya çıkmasını istemiyorum. Tamam, sorun anlaşılmıştır. Demek dün akşam kapına dayandı. Bir şişe şarapla. Güya yakında bir yerde bir tanıdığının verdiği davete gitmiş de geçerken de bana uğramış. Peki sen ne yaptın? İçeri almadım. Yalan söyledim. Uygun değilim. Yanımda bir kadın arkadaşım var dedim. Nasıl karşıladı? Çok kızdı ama gitti. Benden ne yapmam istiyorsun? Get her off my back. Pazartesi günü onunla ciddi bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Ya aklını başına alır ya da yaz işlerinden şutlarım. Erika Berger bir süre düşündü. Hayır dedi. Sen bir şey deme, ben konuşurum. Başka bir çare de yok. O bir arkadaş arıyor. Sevgili değil. Ben onun ne aradığını bilmiyorum ama Mikael, şimdi onun yürüdüğü yollardan ben de geçtim. Onunla konuşacağım. Son bir yılda televizyon izleyip gazete okuyan herkes gibi Nils Bjurman da Mikael Blomqvist'in adını duymuştu. Ama yine de onu tanıyamamıştı. Hoş tanısa bile bir şey yapacağı yoktu. Elizabeth Salander'la Millennium arasındaki bağdan haberdar değildi. Üstelik çevresini fark edemeyecek kadar kendi düşüncelerine gömülmüştü. Zihinsel felç durumundan nihayet çıktıktan sonra durumunu gözden geçirmiş ve Elizabeth Salander'ı yok etmenin yollarını düşünmeye başlamıştı. Sorun hep aynı şeyde düğümleniyordu. Elizabeth Salander'ın elinde bulunan gizli kamerayla çekilmiş, Buyurmu'nun ona nasıl tecavüz ettiğini gösteren 90 dakikalık video kaydı. Bu kayıtları görmüştü. İyiye yorumlanacak bir tarafı yoktu. Eğer savcıların eline geçer ya da daha kötüsü basının pençesine düşerse kariyeri, özgürlüğü, hayatı son bulurdu. Tecavüz, sorunlu birinin durumundan faydalanmak, eziyet etmek fiillerinin cezai karşılığını hesapladı. En az 6 yıl yerdi. Hatta işgüzar bir savcı video kaydına bakarak cinayete teşebbüsten bile dava açabilirdi. Tecavüz ederken kendinden geçip kızın yüzüne yastık bastırmıştı. Keşke öldürseydi. Bu görüntüleri izleyenler kızın numara yaptığını anlamayacaklardı. Buyurmunu kışkırtmıştı. Çocuksu bakışlarla onu ayartmış, 12 yaşında bir kızın vücuduna benzeyen vücuduyla baştan çıkartmıştı. Kendisine tecavüz etmesine müsaade etmişti. Bütün bunlar onun suçuydu. Hayır, onlar bütün bunların bir tür temsil olduğunu asla anlayamayacaklardı. Elizabeth Salander cadısı şüphesiz bir dolu düşman edinmişti. Buyurmanın büyük bir avantajı vardı. Şu ya da bu nedenle ondan kurtulmak isteyenlerden farklı olarak Lisbeth hakkında sınırsız bilgiye sahipti. Hastane raporları, sosyal görevlilerin raporları, psikolojik raporlar. Lisbeth'in en gizli sırlarını bilen az sayıda insandan biriydi bu yorumun. Lisbeth Salander'ın vasisi olmayı kabul ettiğinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden genel bilgileri içeren kısa bir dosya almıştı. 15 sayfalık bu dosyada daha çok gençlik dönemine dair kısa bilgiler, psikiyatrların raporlarının özeti, koruma altına alınmasına dair mahkeme kararı ve bir önceki yılın ekonomik raporu vardı. Bu dosyayı defalarca okuyan bu yorumun daha sonra sistematik olarak Lisbeth'in geçmişine ilişkin bilgiler toplamaya başlamıştı. O bir avukattı. Lisbeth hakkında tutulmuş genel kayıtlara ulaşabilirdi. Vasilik yasası da hastane kayıtlarının gizliliği yasasını aşmasına imkan veriyordu. Bütün bunlara rağmen sosyal kurumların daha Lisbeth ilkokula giderken tuttukları kayıtlardan polis araştırmalarına, oradan da mahkeme kayıtlarına ulaşarak bütün detayları bir araya getirmesi epeyce zamanını almıştı. Psikiyatr Jasper H. Löderman'ı bizzat ziyaret edip görüş alışverişinde bulundu. Bu adam, Lisbeth'in tam da 18. doğum gününde bir kuruma kapatılması gerektiğini savunmuştu. Löderman'dan Lisbeth'in aleyhine kullanabileceği epeyce bilgi aldı. Başvurduğu hiç kimse yardımlarını esirgememişti. Hatta Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden bir kadın, Lisbeth Salander'ın sorunlarına böylesine istekle yaklaşmasını hayranlıkla karşılamıştı. Asıl altın madenini Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde bir kutunun içinde saklanan tozlu iki not defterinde bulmuştu. Bu defterlerdeki notları Lisbeth'i herkesten daha iyi tanıyan bu yorumunun selefi Holger Palmgren tutmuştu. Palmgren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne her yıl Lisbeth hakkında kısa bir rapor vermişti. Ama bunun yanı sıra not defterlerine düzenli bir şekilde kişisel düşüncelerini de yazmıştı ki büyük ihtimal Lisbeth'in bundan haberi yoktu. Belli ki Holger Palmgren 2 yıl önce beyin kanaması geçirdiğinde kişisel notlarını tuttuğu bu iki defter burayı boylamış, hiç kimse açıp okumamıştı. Bu yorumun için harika bir buluştu. Palmgren'in Lisbeth hakkındaki gerçek düşünceleri raporlarına yazdıklarından çok farklıydı. Lisbeth'in bütün hayatını zapt edilemez küçük bir kızdan yetişkinliğe ve Milton Security'deki işe başlamasına kadar izlemişti. Bu işi bağlantıları sayesinde Palmgren bulmuştu. Lisbeth'in fotokopi çekip kahve pişiren gerizekalı bir ayak işçisi değil de Milton'ın CEO'su Dragan Armansky adına araştırma yapan yetenekli bir eleman olduğunu gittikçe artan bir şaşkınlıkla anlamaya başlamıştı bu yorumun. Üstelik Armansky ile Palmgren'in birbirlerini tanıdıklarını ve korumaları altındaki kız için arada bir bilgi alışverişinde bulunduklarını da. Nils Buyurman, Dragan Armansky adını belleğine kaydetti. Lisbeth Salander'ın bir biçimde hayatına dokunan insanlardan yalnızca ikisi yakın arkadaşı gibiydi. Bu iki kişi aynı zamanda onu korumaları altına almışlardı. Bunlardan biri Palmgren artık yoktu. Geriye Buyurman için potansiyel tehdit sayılabilecek tek bir kişi kalıyordu. Armansky. Buyurman ondan uzak durmaya karar verdi. Not defterleri çok şey açıklıyordu. Buyurman, Lisbeth'in kendisi hakkında niçin bu kadar çok şey bildiğini şimdi anlıyordu. Ama yine de büyük bir gizlilikle ziyaret ettiği Fransa'daki plastik cerrahi kliniğinden haberdar olmasına akıl sır erdiremiyordu. Başkalarının özel hayatını araştırmak Lisbeth'in işiydi. Demek ki onun hakkında yaptığı araştırmalara dair herhangi bir belgeyi evinde tutması akıllıca bir davranış değildi. Hele ki Lisbeth'da evinin anahtarı varken. Bütün dokümanlarını bir kutuya doldurup Stallarholmen'deki yazdığına taşımıştı. Zamanının çoğunu orada düşünerek geçiriyordu. Hakkında yazılanları okudukça Salander'ın kaçık olduğuna dair düşüncesi iyice pekişmişti. Kendisini yatağına nasıl zincirlediğini aklına getirerek ürperdi. Bütünüyle insafına terk edilmişti. Onu kışkırtması halinde tehdidini gerçekleştirip öldüreceği kesindi. Hiçbir engel tanımıyordu. Hasta, tehlikeli bir deliydi. Pimi çekilmiş el bombası. Bir orospu. Holger Palmgren'in not defterleri Buyurman'a son anahtarı da vermişti. Birkaç vesileyle Lisbeth Salander'la yaptığı kişisel konuşmaları kaydetmişti. Sersem bunak. İki defa büyük felaket başa geldiğinde cümlesini alıntılamıştı. Palmgren'in Bunu Lisbeth'ten aktardığı açıktı ama neyi amaçladığı belirsizdi. Buyurmun büyük felaket kelimelerini bir kenara kaydetmişti. Yetiştirme yurdundaki yıllar, özel bir saldırı, bütün bunlar Buyurmun'un elindeki kapsamlı dokümanlarda bulunmalıydı. 18 yaşına bastıktan sonra psikiyatrların Lisbeth hakkında tuttukları raporları 5. belki de 6. defa dikkatle okudu. Ne kadar okursa okusun bir bilgi eksikmiş gibi geliyordu. Daha Lisbeth ilkokuldayken hakkında yazılan raporlardan aldığı notları, bunlardan birinde Lisbeth Salander'ın annesinin ona bakacak durumda olmadığına dair bir belge vardı. Onlu yaşlardayken değişik yetiştirme yurtlarında tutulan raporları tekrar gözden geçirdi. 12'sindeyken onu çıldırtan bir şey yaşanmıştı. Biyografisinde başka boşluklar da vardı. Lisbeth Salander'ın kendisine verilen hiçbir belgede bahsi geçmeyen ikiz kız kardeşinin varlığını şaşırarak öğrendi. Aman tanrım, bu modelden iki tane var. Ama bu kızın akıbeti meçhuldü. Babası bilinmiyordu. Annenin onun bakımını artık niçin üstlenemeyeceğinin açıklaması da yoktu. Buyurmun daha önce bunu kadının hastalığına yormuştu. Lisbeth'in çocuk psikiyatrisi kliniğinde gözetime alınmasının nedeni de herhalde buydu. Ama şimdi Lisbeth 12-13 yaşlarındayken bir şey olduğundan emindi. Büyük felaket. Bir çeşit travma. Ama bu büyük felakete yol açan olayın izine hiçbir yerde rastlayamadı. En sonunda psikiyatrik raporlarda referans gösterilen eklerden birinin kaybolduğunu fark etti. Bu belge polis raporlarına 12.03.1991 tarihinde girmişti. Bu belgenin numarası Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün tozlu arşivlerinden aldığı bir raporun kenarına elle yazılmıştı. Ama bu belgeyi istediğinde bir duvara tosladı. Belgenin üzerinde gizli damgası vardı. İtirazlarını ancak hükümet nezdinde yapabilirdi. Nis Buyurman ne yapacağını bilemiyordu. 12 yaşında bir kız hakkında tutulan polis raporlarına gizli damgası vurulmasını anlayabiliyordu. Ama o Lisbeth'in vasisiydi. Dolayısıyla onun hakkındaki her türlü belgeye ulaşabilmeliydi. Bu nasıl gizli bir belgeydi ki ulaşabilmek için hükümete başvurmak gerekiyordu. Bunun için başvuruda bulunmuştu. Cevap için 2 ay bekledi ve sonunda ret yanıtı alarak şoka girdi. 12 yaşında bir kız çocuğu hakkında 15 yıl önce tutulan polis raporunun sanki devlet sırrıymış gibi saklanmasını gerektirecek ne vardı? Tekrar Holger Palmgren'in günlüklerine döndü. Satır satır okuyarak büyük felaketin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama bir ipucu bulamadı. Belli ki Palmgren ile Lisbeth bu konuda konuşmuşlar ama yazıya dökülmemişti. Büyük felaket notu zaten ikinci günlüğün sonlarında geçiyordu. Belki de Palmgren beyin kanaması geçirmeden önce bu konuyu kaydedecek zaman bulamamıştı. Bu avukat Buyurman'ı yeni düşüncelere sevk etti. Holger Palmgren 13 yaşından 18 yaşına basana kadar Lisbeth Salander'ın kayyumluğuna, 18'inden sonra da vasiliğine atanmıştı. Demek ki o büyük felaketten hemen sonra Lisbeth çocuk psikiyatri bölümüne yatırıldığında onun yakınında bulunmuştu. Yani neler olduğunu biliyordu. Buyurman Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün arşivlerine döndü. Bu defa Lisbeth Salander hakkındaki tutulan dosyaları değil, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Palmgren'e verdiği yetki belgesini aldı. İlk okuyuşta hayal kırıklığına uğradı. 2 sayfalık kısa bir metindi. Lisbeth Salander'ın annesinin artık kızına bakamayacağı yazıyordu. Özel nedenlerle ikizler birbirlerinden ayrılacaklardı. Camilla Salander bir ailenin yanına verilecek, Lisbeth Salander da St. Stephen's Çocuk Psikiyatri Kliniğine yerleştirilecekti. Başka bir alternatif yoktu. Niçin? Yalnızca şifreli bir açıklama. 12.03.91 tarihli olaylar nedeniyle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kararına göre. Bundan sonra üzerine gizlilik damgası vurulan polis raporuna atıfta bulunuluyordu. Ama bu defa başka bir ayrıntı daha vardı. Raporu tutan polisin adı. Avukat Buyurman bu adı görünce şaşırdı. Bu tanıdığı bir isimdi. Hem de çok yakından. Şimdi işin rengi değişiyordu. Bu raporu kendi bildiği yollardan ele geçirmesi 2 ayını aldı. A4 formatında 47 sayfalık bir dosyadaydı. 6 yıllık süreyi anlatan 60 sayfalık bir de ek vardı. İlk başta bu dosyaya niçin gizlilik damgası vurulduğunu anlayamadı. Daha sonra adli tıptan alınma fotoğraflara bakıp ismi bir kez daha kontrol etti. Aman Tanrım! Bu imkansız. Gizlilik damgası vurulmasının nedenini şimdi anlıyordu. Buyurun, dört ayak üstüne düşmüştü. Polis raporunun her bir satırını dikkatle okurken, Nisbet'ten kendisi kadar nefret eden başka birinin daha varlığını keşfetti. Yani Nisbet'e karşı yalnız değildi. Bir müttefiki vardı. Hayal bile edemeyeceği bir müttefiki. Yavaş yavaş bir plan yapmaya başladı. Nis Buyurman oturduğu masanın üzerine düşen gölgeyle düşlerinden uyandı. Başını kaldırdı ve sarışın bir dev gördü. Kelimenin tam anlamıyla bir dev. Kendini toparlayana kadar birkaç saniye irkildi. Yukarıdan aşağı ona bakan adam 2 metre boyunda insan azmanı gibi bir şeydi. Hem de ne azman. Vücut geliştirme sporu yaptığı ortadaydı. Neresinden bakılırsa bakılsın ürkütücü görünüyordu. Saçları yanlardan kısa kesilmişti. Alnına küçük bir kakül dökülüyordu. Bedenine yakışmayan, oval, tuhaf derecede yumuşak yüzünde çocuksu bir ifade vardı. Bel hizasında siyah deri ceket, mavi bir gömlek ve siyah pantolon giymiş, siyah bir kravat takmıştı. Avukat Buyurman adamın ellerine baktığında daha da şaşırdı. Eğer adamın diğer yanları için biraz fazla gelişmiş denilirse bu ellere de ancak yaba gibi denilebilirdi. Avukat Buyurman sesinde öylesi tuhaf, metalik bir hava vardı ki gülümsemesini zor zapt eden Buyurman başını kaldırdı. Kimsiniz? Ben aslında devasa elleri olan adam onun ne dediğini aldırmadan karşısındaki sandalyeye oturdu. Onun yerine ben geldim. Evet, ne istiyorsun? Buyurman bir süre tereddüt etti. Hiç tanımadığı birine açılmaktan nefret ederdi. Ama başka çaresi de yoktu. Lisbeth Salander'dan kendisi kadar nefret eden bir müttefike ihtiyacı vardı. Alçak sesle meramını anlattı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 56. Devamı 7. ayrımda.